Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Peki muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda nasihat bölümündeyiz. Riyâs-ı Salihin'in nasihat bölümündeyiz. Nasihat, samimiyet, ihlas, hayrını düşünmek, hayırhahlık gibi anlamlara geliyor. Eddînü nasihatun. Eddînü en nasiha. Hadis-i şerifinin şerhini okuyorduk. Hakikaten çok özlü, çok anlamlı bir hadis-i şerif bu. Eddînü en nasiha. Din nasihattır. Samimiyettir, ihlastır. Kimin için ya Resulallah? Allah için. Allah'a karşı ihlaslı olacaksın, dürüst. Kitabına karşı ihlaslı, samimi olacaksın. Veli kitabihi, veli rasulihi, rasulüne karşı dürüst, samimi olacaksın. Veli eyyimmetil müslimin, Müslümanların idarecilerine karşı ve âmmetihim ve bütün Müslümanlara karşı samimi, dürüst olacaksın. Onların iyiliğini isteyeceksin. Onlara kin, haset beslemeyeceksin. Kalbinde onlarla ilgili bir kötü düşünce, gıllı gış olmayacak. Biraz başlamıştık şerhine. Sırada dinin Allah'ın Resulü için nasihat olması. Allah Resulü için din nasıl nasihattir? İslam, Allah katından insanlığa gönderilen son din. Kur'an son kitap olduğu gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de en son peygamberdir. Bir müminin Peygamber Efendimizle ilgili inancı şu esasları da ihtiva etmelidir. Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmek, Allah Resulü'nün Kur'an ve sahih sünnetle getirip bildirdiklerine iman etmek, onu sevip itaat etmeyi Allah'ı sevip itaat etmek gibi kabul etmek. Ey Muhammed, de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran 31. ayet-i kerime. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet-i kerime. Bu ayetler gibi Kur'an ayetleri bunların delilidir. Allah'ın Resulünü dost edinenleri dost, düşmanlarını düşman bilmek. Ehli beytini ve ashabını sevmek. Peygamber'e inanmanın gereklerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya edip hayata geçirmek. Bid'attan ve bid'atçılardan kaçınmak. İslam'ın davetini yeryüzüne yaymak. Sünnet ilimlerini öğrenmek. Bunları başkalarına da öğretmek. İlmi öğrenir ve öğretirken edeplerine riayet etmek. Alimlere saygı göstermek. Terbiye ve nezaket kaidelerine uymak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanıp edebiyle edeplenmek gibi vazife ve mesuliyetler her Müslümanın hassasiyetle uyması gereken esaslardır. Belli başlıklarını sıralamaya çalıştığımız bu prensipler dinin Allah'ın Resulü için nasihat oluşunun ne anlam ifade ettiğini ortaya koyar. Bazen insanlar gündemde Peygamber Efendimiz'i seviyormuş gibi görünüp bazı böyle tevriyeli sözler söyleyip İşte sıkıştığı zaman biz de kabul ediyoruz, inanıyoruz, seviyoruz deyip başka zaman, rahat zamanında onun sözleriyle ilgili, onunla ilgili şüphe uyandıracak böyle ortadan sözler konuşuyorlar. Bu tür şeyler işte bu nasihat, bunun nasihat olmadığını gösteriyor. Nasihat samimiyet demek. Gerçekten samimi ise bir insan Resulullah'ı seviyordur. Hiçbir sözünün onun aleyhine gitmesini istemez. Bütün gayreti onun sünnetine hizmet etmek olur. Yoksa onun sünnetini gözden düşürmek için yapılan konuşmalar. Açıktan değil ama işte gerçek hak canibinden görünüp işte sünnete hizmet ediyoruz biz. İşte sünneti şöyle düzeltmek lazım, şöyle ayıklamak lazım gibi girerek gerçekten dışarıdan anlamayan insanın işte bu iyiliğini düşünüyor herhalde sünnetin diye düşündüğü ama halbuki onun maksadının sünneti gözden düşürmek olduğu, işte Kur'an İslamcılarının yaptığı gibi bu tür davranışlar Resulullah için dinin nasihat olması gerektiği şekilde olmuyor. Bunların böyle bir nasihat içerisinde olmadığını gösteriyor. Samimi olmadığını gösteriyor. Dürüst olmadığını gösteriyor. Açıktan belki inkar edemiyor, açıktan aleyhine konuşamıyor ama gizliden gizliye bir şekilde acaba ona nasıl zarar verebilirim diye çeşitli entrikalar çeviren insanlar bu hadisin içine giremiyor. Yani Resulullah için samimi davranamıyor Resulullah'a karşı. Sonra dinin müminlerin yöneticiler için nasihat oluşu. Hadiste geçen e'imme tabirini yöneticiler diye tercüme ettik. Esasen bu kelime imam kelimesinin çoğuludur. İmam ise toplumun önünde bulunan ve onlara önderlik yapan, toplumun da kendisine uyduğu kişidir. Daha hususi anlamıyla imam, İslam ümmetinin başında bulunan liderdir. İmameti Suğra, küçük imamlık, cami imamlığı. İmameti Kübra, büyük imamlık da devlet başkanlığıdır. İmam kelimesi hem dini hem siyasi anlamı olan bir kelimedir. Müslümanların imamları deyince daha çok siyaset adamları, liderleri, önderleri akla gelir. Onlar için samimi davranmak gerekir. Ümmet denilmesinin sebebi de bir imama tabi olduklarındandır. Ümmet bir imam etrafında toplanan insanlar. Bu lider imam, halife, emir, sultan ve bunlara benzer isimlerle anılır. Hangi isimle anılırsanızın imam ümmetin önünde olan, onlardan sorumlu olan ve onları yöneten kişidir. Toplum içinde devletin yöneticisi adına hüküm verme yetkisine sahip kılınan herkes, her seviyedeki yönetici bu tabirin kapsamına girer. Ayrıca toplumda doğruyu ve yanlışı bildirme vazifesiyle mükellef olan alimler, insanlara örnek olması gereken mürşitler ve muslihler de bu tabirin muhtevasına dahildirler. Önde olan. İlmi önderler de buna dahil. Manevi önderler de. Muhteva tespitini yaptıktan sonra konunun esasına yönelik açıklamalara geçebiliriz. Ümmet, ümmetin birliği çok önemli olduğu için bu birliği sağlayan bir idareciye karşı da bütün Müslümanların samimi olması, ona destek olması, yani ümmetin birliğini devam ettirme açısından destek olması gerekir. Bu şuuru insanlar çoğu zaman yakalayamadığı için bölük pörçük oluyor, dağılıyor. Bir imam etrafında toplanamıyor. Böyle olunca da zayıf düşüyor. Zayıf düşünce de düşmanın yemi oluyor. Düşmanın da zaten ilk hedefi hemen casuslarını içimize göndererek Müslümanları çeşit çeşit fırkalara bölmek. Kimisini fikri olarak, kimisini siyasi olarak, kimisini ilmi olarak, kimisini mezhebi olarak, kimisini milleti olarak, beşeri özellikleri dikkate alınarak insanları grup grup bölüyor. Böldüğü zaman da onları yönetmesi kolay oluyor. Kendisine karşı bir güç oluşturmalarını devamlı engelliyor. Onun için Müslümanların her daim uyanık olması ve her daim birlik ve beraberlik sağlama yönünde adım atması, hiçbir zaman ayrılık sözü söylememesi, ayrılığa sebep olacak bir davranış ve sözden şiddetle sakınması gerekir ki bu dünyadaki bu Müslümanların ezilmişliği ancak böyle sona erebilir. Dolayısıyla hem ülkemizde hem bütün dünyada Müslümanların birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Müslümanları yönetenler onların işlerinin başına geçenler Müslümanlardan olmalıdır. Müslümanlar önce Müslüman bir adam seçecek. %100 tabii ki Müslüman olması, yani Müslümanın %100 tam mükemmel bir insan olması da her zaman mümkün olmayabilir. Ama iyilikleri çoksa o da daha iyisi çıkıncaya kadar desteklenir. Cenab-ı Hak yeryüzüne halife yaratacağım deyince melekler dediler ki ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Biz seni tesbih ediyoruz hiç fesat çıkarmadan, kan dökmeden. Takdis ediyoruz, tesbih ediyoruz, ibadet ediyoruz dediler. Cenab-ı Hak sizin bilmediğiniz şeyler ben bilirim dedir ve insanı yarattı. Gerçekten insanda tarih boyunca da gördüğümüz gibi fesat çıkarma, kan dökme özelliği var. Ama insanın çok iyi olanlar da var, güzel insanlar da var, kamil insanlar da var. Buradan hareketle diyor ki Molla Gürani Şeyhülislam tefsirinde, demek ki diyor hayrı çok olan işi yapmak caizdir, tercih etmek. Cenab-ı Hak fesat çıkarmasına rağmen insanı yaratmış, fesat çıkaracak olmasına rağmen demek ki hayrı çok olan, iyiliği fazla olan bir işi yapmak, bir kişiyi tercih etmek de mümkündür. Burada Tarih boyunca böyle olmuş. Yani %100 mükemmel insan devletin başına geçtiği bilmiyorum var mıdır. Mutlaka eksiği gediği olur. İşte düşmanların belki bir oyunu da budur. Ya işte bu adama bakın siz destekliyorsunuz ama şu eksiği var, şu kusuru var falan gibi böyle bir oyun devamlı sergileniyor. Müslümanlar da buna bakması lazım. Hayrı çoksa, İslami açıdan faydası çoksa daha iyisi oluncaya kadar onu desteklemesi lazım. Onun etrafında toplanması lazım. Onun için fasık devlet başkanına karşı baş kaldırılmaz demişler fakirlerimiz. Fasıktır, günahları vardır, hataları vardır. İmanı olduktan sonra ona karşı baş kaldırma bir fesat olarak adlandırılmış. Önce lider Müslüman olmalı. Çünkü Müslümanların kendilerini yönetenlere itaat etmeleri bir fariza, bir vecibe, bir zorunluluktur. Gayrimüslime itaat edemeyiz. Müslüman olmayanlara nasıl itaat edilebilir? Allah Teala şöyle emreder. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan buyruk sahibi yöneticilere, emir sahibi yöneticilere itaat edin. Bunun tefsirinde işte devlet başkanları, idareciler, valiler, kadılar, alimler diye tefsir edilmiş önderler yani. Demek ki bunların hepsi kadımız, hüküm veren kadımız, idarecimiz, alimimiz hepsi imanlı olması lazım. Bugün bakıyorsunuz imanını kaybetmiş insanlar hala İslam adına konuşuyor, İslam adına ahkam kesiyor. Ondan daha Müslüman yok sanki ama bakıyorsunuz adam Kur'an'ı inkar ediyor, ayetleri inkar ediyor, Kur'an'a dil uzatıyor, peygamberimize dil uzatıyor. Ama hala Müslümanlar onu önder olarak, ilmi önder olarak görürlerse bu büyük bir problemdir tabii ki. Bizlerin yöneticilere nasihatimiz, onlara karşı vazifemiz kendilerinin iyi ve dürüst olmalarını, doğru yolu bulmalarını, adaletli davranmalarını istemektir. Hayrını isteyeceğiz. Onlara karşı saygımız ve sevgimiz şahıslarını tanımamıza veya bir takım özel işlerimizi onlar vasıtasıyla gerçekleştirmemize bağlı olamaz. Böyle bir saygı ve sevgi dinimiz nazarında makbul de sayılmaz. Yöneticilerin adil idareleri altında bütün İslam ümmetinin birliğini ister. Bunun için gayret ederiz. İslam ümmetinin parçalanmışlığı yüreğimizi yaralar. İnsanların zalim yöneticilerin zulmü altına inlemesi içimizi parçalar. Bu sebeple yeryüzünü Allah'ın halis kulları, gerçek müminler idare etmelidir deriz. Ve bunun tahakkuk için var gücümüzle çalışmamız gerektiğine inanırız. Dinin idareciler için nasihat oluşu şu prensipleri de içine alır. Hak üzere oldukları sürece onlara yardımcı olmak. Haktan ayrılmamaları yönünde onları uyarmak. Yaptıkları yanlışları hatırlatmak. Bunlar yaparken kendilerine karşı yumuşak ve nezaket kaideler içinde davranmak. Yöneticilerine nasihatkar olmayan, zalime sen zalimsin demeyen, nasihatçıların ağzı kilitlenmiş, hak söze karşı da kulakları tıkanmış olan bir ümmette hayır olmayacağını bilmek. Emir olan kişinin arkasında namaz kılmak, ona toplamakla yükümlü olduğu zekatı vermek, onunla birlikte cihada gitmek, kendisine hayır dua etmek, yalancı övgülerle onu aldatmamak. Nasihat bunun anlamı geliyor. Samimiyet. İşaret ettiğimiz bu noktalar dinin imamlar yani yöneticiler için nasihat oluşunun neler ihtiva ettiğini ortaya koyar. Bunların izahı ve uygulama safhası ile ilgili açıklamaların yeri burası değildir. İslami ilimlerin her birinde ilgili oldukları bölümlerde konuya gereken önem ve hassasiyet gösterilir. Ancak doğrudan doğruya devlet yönetimiyle ilgili eserler de telif edilmiştir. Belli başka bilgileri bu çeşit eserlerde bir araya arada ve topluca bulabiliriz. Maverdi'nin El-Ahkam-ı Sultaniye kitabı gibi siyasetle ilgili, idareyle ilgili kitaplar vardır. Burada yöneticide olması gereken özellikler nedir, haklar nedir, vazifeler nedir bunlar anlatılır. Alimler, mürşitler ve muslihleri de toplumun önderi ve yöneticiler olarak kabul edenler bulunduğunu söylemiştik. Buna göre Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetinin anlaşılıp hayata geçirilmesinde alimlerin sorumlulukları çok büyüktür. Onlar kitap ve sünnetin emir ve yasaklarını kendi heva ve hevesleri, sapık düşünce ve anlayışları doğrultusunda çarpıtmaya çalışanlara karşı koyma, ve onların yanlışlarını, hatalarını ilmi bir tarzda reddetme mesuliyeti taşımaktadırlar. O halde öncelikle alimler, mürşit ve musliller dini çok iyi bilip kendileri salah bulmuş olmalıdırlar. Kendileri salah bulmayanların başkalarını ıslah etmeleri mümkün olmaz. Din alimleri toplumu yöneten idarecilere Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti yönünde nasihat etmeyi ve kendilerini hakka davet etmeyi büyük ve şerefli bir vazife saymalı. Bu hususta vazifelerini yerine getirmezlerse Allah katında en büyük sorumluluktan kaçmış olmanın cezasını çekeceklerini bilmelidirler. Çünkü en büyük cihat zalim idareciye karşı hakkı söylemektir. Hadis-i şerif bu. Bunu yerine getirmediği gibi zalimlerin zulümlerine ortak olan, onları tutan, azgınlıklarına göz yuman, zalimlere övgüler yazanlar Allah katına nasıl makbul olabilir ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna nasıl hesap verebilirler? Gerçek alimler her asırda ümmete yol ve yön göstermiş, toplumu sapmaktan korumuş, yöneticileri de gerektiği şekilde ikaz etme vazifesini yerine getirmişlerdir. Bunu yapmayanların bulunuşu bütün ulemayı, muslihleri ve mürşitleri suçlamayı gerektirmez, gerektirmemelidir. Çünkü alimlere her asırda şiddetle ihtiyaç duyulmuştur. Ümmete düşen vazife gerçek alimlere tabi olmaktır. Dinin bütün Müslümanlara nasihat oluşu, din bütün Müslümanlara karşı nasihattır. Bütün Müslümanların alim olması, alim olanlarının da her şeyi bilmesi mümkün değildir. Her yaştan, her renkten, her ırktan, her cinsten ve her seviyede insanıyla ümmet bir bütündür. Burada herkesin birbirine karşı vazife ve mesuliyetleri vardır. İşte bunları öğrenmek, öğretmek, din ve dünyalarına ait faydalı olan şeyleri insanlara göstermek, onlara yardımcı olmak, kusurlarını örtmek, onlara eziyet etmemek, iyilikleri emir, kötülükleri nehyetmek, başkalarını aldatmamak, haset etmemek, hürmet, şefkat ve merhameti aralarına yaymak, kendisi için arzu ettiklerini onlar için de istemek, kendi nefsi için arzu etmediklerini onlar için de istememek, canlarını, mallarını, ırz ve namusunu korumak ve müdafaa etmek, dinin bütün Müslümanlar için nasihat oluşunun gereğidir. Bu açıklamalardan sonra nasihatın din ve İslam anlamına kullanıldığını söyleyebiliriz. Nasihat din ve İslam anlamına kullanılır. Başlangıçta ifade ettiğimiz ve bu açıklamalarla görüldüğü üzere nasihat yaygın olarak anlaşıldığı gibi sadece öğüt vermek anlamında değildir. Nasihat samimiyet demektir. Yani Allah'a karşı da samimi olacaksın. İnancında samimi olacaksın. Allah'ı aldatabileceğini düşünmeyeceksin. Resul'e karşı samimi olacaksın. Onu gerçekten samimi olarak iman edip sünnetine samimi olarak hizmet edeceksin. Samimi olarak yaşayacaksın. Kitaba, Kur'an-ı Kerim'e samimi yaklaşacaksın. Kendi düşüncene göre onu tevil etmeye kalkmayacaksın. Yani kendi hevana, hevesine göre tevil etmek, Kur'an'a samimi yaklaşmamak demektir. İdarecilere karşı samimi olmak, insanlara karşı samimi olmak. Yani din samimiyettir. Bir Müslüman samimi olacak, şeffaf olacak, içi dışı bir olacak, dürüst olacak. Cenab-ı Hak nasıl bir kul istiyorsa aynen öyle olacak. Kimse görmüyor, şunu yapıvereyim. Kimse duymuyor, şunu söyleyivereyim değil. Ben arkadaş, her anım Allah tarafından görülmekte, duyulmaktadır. Ne söylersem Allah'ın razı olduğu şeyi söylerim. Ne yaparsam Allah'ın razı olduğu şeyi yaparım. Hatta ne düşünürsem Allah'ın razı olduğu şeyi düşünürüm. Yani düşüncem bile dürüst olmalıdır. Çünkü kalbimden geçen düşünceleri de Allah Teala bilmektedir. İşin özü bu. Çok anlaması, anlatması çok kolay ama yapması biraz zor. Yapmak için biraz antrenmana ihtiyaç var. Hadisten öğrendiklerimiz, nasihat dinin emirlerinden olup farz-ı kifayedir. Gücü yeten herkes gücün yettiği nispette nasihattan sorumludur. Sözlü, fiili, kalbi. İki, nasihat sadece öğüt vermek değil, dinin bütün emir ve yasaklarını ihtiva eden bir mana taşır. 3. Müslümanlar bir imamın önderliğinde Allah, Kur'an ve Resul inancına dayalı ümmet olma azmi, gayreti ve kararlılığı içinde bulunmak ve neticede yeryüzünde bunu gerçekleştirmekle mükelleftirler. 4. Nasihati kabul edilecek kişinin nasihat etmesi vacip olur. 5. Nasihat edene bir kötülük geleceğinden korkulursa, onun nasihati terk etmesine ve şartlar teşekkül edinceye kadar beklemesine ruhsat vardır. Cenab-ı Hak bizleri de samimi kullarından eylesin inşallah. Nasihat sahibi kullarından eylesin. Şimdi bir rivayetle bitirelim programımızı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda giderken bir grup insana rastladı. Binek hayvanlarının üzerinde oturdukları halde durmuş muhabbet ediyorlardı. Muhabbet ediyor ama hayvanın üzerinde muhabbet ediyor. Efendimiz onlara şöyle buyurdu. Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığın zaman da güzel bir şekilde bırak. O da canlıdır çünkü. Ancak ihtiyaç anında onun sırtına bin, ihtiyacın yoksa in, hayvana yük olma. Dinlendirin, istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Hayvanları sandalye gibi, kürsü gibi, koltuk gibi kullanmayın. Dururken, boş yol gitmezken yani yolda yürürken tabii sıkıntı yok. Yol gideceksin, o zaman binersin. Sırtlarında durarak muhabbet etmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır. Ve Allah Tebareke ve Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir. Nice hayvan vardır ki sahibinden daha hayırlıdır ve ondan daha çok Allah'ı zikreder. Bunu da düşünün diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Arabi Hazretleri'nin dediği gibi dört kademe varlıklar: insan, hayvan, nebatat, can, cemadat, cansızlar, bitkiler. Allah'ı en çok zikredenler diyor cansızlardır, cemadat, taş, toprak. Çünkü hiçbir ihtiyacı olmadığı için devamlı zikir halinde. Sonra diyor ikinci sırada bitkiler gelir. Çünkü birazcık suya, güneşe ihtiyaçları olduğu için meşgul olurlar. Zikirden biraz gafil kalırlar. Üçüncü de hayvanlar vardır. Yeme, içme, karın doyurma dertleri olduğu için zikirden biraz gafil kalır ama yine zikreder Allah'ı. Dördüncüsü en gafil insandır. İnsanın da ihtiyaçları daha fazladır. Düşünür. Ondan sonra günahı vardır, masiyeti vardır, nefsi vardır, şeytanı vardır. O da en az Allah'ı zikredendir. Ama insan aklı başında olur, daimi zikre ulaşırsa tabii ki bütün mahlukattan, hatta meleklerden bile daha üstün bir varlık haline gelir zikir sayesinde. Zaten onun şeytandan korunması da zikir iledir. Cenab-ı Hak şeytana bir özellik vermiş. Allah zikredildiğinde kaçıyor, zikir gaflete düşüldüğünde geliyor. İnsanın kalbini diyor ağzının içine alır, ona her yönden vesvese verir. Çok korkunç bir şey yani, kalbinizi yutuverecek gibi şeytan içine alıyor. Onun bu korkunç vesveselerinden korunmanın tek yolu Allah'a devamlı zikretmektir. Allah'ın zikriyle meşgul olmaktır. Bir zat, ya Resulallah, ben koyun keserken ona acıyor, merhamet ediyorum dedi. Peygamber Efendimiz de ona iki defa, koyun bile olsa bir canlıya merhamet edersen Allah da sana merhamet eder buyurdu. Demek ki canlılara merhamet çok önemli. Bir koyuna, bir kuşa, bir karıncaya bile merhamet edersen Allah da sana merhamet eder buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü programımızı da burada sona erdiriyoruz kıymetli dinleyenler. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.